بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المضطرب يعني مضطرب حديث neye denir? Hani mesela ızdırap çekiyorum deriz. Yani ızdırap aslında insanın acı çekmesi manasında kullanılıyor ama niye acı demiyor da ızdırap deniyor? Arapçada nedir yani ıptırap, yani ızdırap? Daha çok böyle iki arada bir derede kalmak, yani kararsız kalmak. Öyle ne yapacağını bilememek. Izdıraplı olmak. Hadis ilminde de yani mesela birçok rivayetler var. Hangisini tercih edeceğimizi bilemiyoruz. Hepsinin derecesi aynı. Bir raviden birçok rivayet ya da birçok raviden her birine ayrı ayrı rivayetler ama toplamda birçok rivayet var yani ortada. Ve hadis alimi yani karar veremiyor. Yani bakıyor hangisi acaba hangi yönden üstündür? Hani inceliyor, bir karara varamıyor. Hepsi de eşit yani. Böyle olduğu zaman bu hadisler muttarip oluyor. Yani bir sebebe göre üstünlüğünü anlayamamışız ve karar verememişiz. Bu hadisler zayıf hadis olacaktır. Neden? Çünkü birbirinden farklı şeyler var rivayetlerde. Belli ki ravinin hıfzı zayıf yani. Aynı raviden mesela değişik rivayetler gelmiş. Belli ki hadisi iyi ezberleyemiyor. Bundan dolayı zapt sıfatında yani hıfzında, ezberleyişinde bir sorun olduğu için bu hadis de zayıf hadis sınıfına girecek. Hadis-i muttarip yani zayıflardan olmuş oluyor dolayısıyla. Mesela diyelim ki ravilerden birisinin hıfzı daha iyi olduğu biliniyorsa o zaman hadis muttarip olmaz. Zaten karar verdik yani, çünkü bu daha iyi, bunun hıfzı daha iyi olunca karar verebildik. Karar verdik mi artık o muttarip değildir. Karar veremiyorsak muttariptir, muzdariptir yani. Böyle bir üstünlük şeyini gördük yani. Bu bundan daha üstün. Mesela hıfzı diyelim ki daha iyi ise tamam, bununki kabuldür, öbürüsü kabul değildir. Ya da mesela diyelim bir tanesi o hadis aldığı şeyhten uzun zaman hadis dinlemiş. Öbürü mesela öyle değil. Uzun zaman hadis dinlememiş. Mesela bir tane hadis dinlemiş diyelim ki. Birisi bir ravi bundan mesela 100 hadis almış. Öbür ravi bir hadis almış aynı şeyhten. Dolayısıyla bu 100 hadis alan hem konuya daha hakim, hem o şeyhi daha iyi tanıyor, daha çok onunla beraber olmuş filan. Bu bir üstünlük sebebi. Böyle bir sebep bulursak hadisteki ızdırap kalkar. O zaman tercih de bulunabiliriz. Dolayısıyla o tercih edilen tercih edilmeyen ya şazdır ya münkerdir. Ona sonra karar verilecektir. Yani kendinden daha sika birine muhalefet ediyorsa, kendisi sika ise o zaman şaz olacaktır diğeri. Yani kendisi sika, diğeri daha sika ise tabii şaz olacaktır. Neyse, o konuya çok, şimdi ona zaten biraz sonra başlayacağız. Şaz hadise kavuşabilirsek ona gireceğiz. Yani şunu söyleyebiliriz. Bu muzdarip hadiste şu fark var. Şaz hadisle muzdarip hadis arasında. Şaz hadiste sika ravi daha sika raviye muhalefet ediyorken bunda ravi kendi hadisine muhalefet ediyor da olabilir. Yani bir ravi birçok rivayette bulunuyor. Aynı hadisi değişik yerde, değişik zamanda, değişik şekilde söylüyor. Kendi rivayetine göre, kendi rivayetiyle çelişiyor yani. Ama şazda ise başka bir sika, daha sika bir ravinin rivayetiyle çelişiyor. Anlaşıldı mı? Yani Muzdarip'in böyle bir farkı var. Muzdarip hadisin yani ravisi başka bir raviyle çelişiyor da olabilir, kendiyle çelişiyor da olabilir. Bu bir farktır. Bu ızdırap, hadisteki ızdırap bazen metinde, hadis metninde olur. Yani mana olarak mesela bir türlü tercih etmemizi gerektiren bir sebep bulamıyoruz. Yani ikisinin manası farklı ve de tercih etmemizi gerektiren bir sebep de bulamıyoruz. Metinde ızdırap var veya bazen isnadında ızdırap var. Yani şundan rivayet silsilesi ona bakıldığı zaman yani karar veremiyoruz yani. Yani bu mu üstün, şu mu üstün, bu isnat mı üstün, öbür isnat mı daha üstün? Yani muhaddis karar veremiyor. O halde bazen metinde bazen isnatta ızdırap olur. Mesela isnattaki ızdırap, Hazreti Ebubekir Sıddık hadisi, demiş ki peygamberimize, ya Resulallah seni yaşlanmış görüyorum. Efendimiz de buyuruyor ki ben Hud ve kardeşleri, Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. Yani Kur'an'ın davası beni ihtiyarlattı demek de olabilir. Bu surelerdeki cehennemle ilgili korkutan ayetler de olabilir. Ya da işte peygamberimiz ikaz eden ayetleri kastediyor olabilir. Kur'an'daki bu gibi ayetleri, yani bunlardan olan korkusunu anlatmak istiyor. Şimdi bu hadiste, bu hadis muttariptir diyorlar muhaddisler. Darikutni mesela hadis diyor muttariptir. Çünkü diyor Ebu İshak'tan geliyor ve 10 türlü rivayet edilmiştir. Ve hangisini tercih edeceğimizi bilemiyoruz yani. Yani muhaddis şaşırıp kalıyor. Hepsi de aynı derecede. Ve Ebu İshak'tan geliyor hepsi de birbirine farklı ifadelerle. Ve hangi ifadeyi seçeceğine karar veremiyor muhaddis. Kimisi bu hadisi mürsel olarak rivayet ediyor. Kimisi mevsul olarak rivayet ediyor. Kimi Ebu Bekir'den, kimi Ayşe annemizden, kimi Sa'd'dan rivayet ediyor. Yani Ebu İshak'a dayanıyor ama Ebu İshak'tan sonra sahabede hangi sahabi ile olmuş bu olay? Yani Peygamberimiz bunu hangi sahabiye söylemiş? Yani aynı şahıstan değişik rivayetler. Yani Ebu İshak diyor ki bir rivayette mesela, Ebu Bekir Sıddık diyor peygamberimize sordu. Ona böyle dedi. Yine aynı Ebu İshak mesela başka bir rivayette diyor ki Ayşe annemiz peygamberimize sordu. Peygamberimiz ona böyle dedi. Hangisi yani şimdi? Dolayısıyla burada ne anlaşılıyor? Ravide bir hıfız sorunu var. Hıfzında bir sorun var. Karıştırıyor yani. Bir Ebu Bekir diyor, bir Ayşe diyor, bir Sa'd diyor. Şimdi demek ki hıfzında bir sorun var. O halde bu hadis zayıf hadisler sınıfına girecek. Ve yani zayıftır ama tabi zayıflar kısım kısım. İşte böyle olduğu zaman tercih etmemize bir sebep bulamıyoruz. Bu durumda buna muzdarip hadis diyeceğiz. Bunu hızlı geçiyorum. Yani hepsini zaten uzun uzun konuşacak olsak bir sene sürer. Onun için bazı şeyleri özetleyerek geçmek zorundayız. Maklub hadis var bir de. El maklub, kalp kelimesinden geliyor bu. Kalp Arapçada böyle çevrilmiş olan bir şeyin tersine döndürülmesi. El maklub da yani böyle kalbedilmiş olan, çevrilmiş olan demek. İnsanın kalbine de kalp demişler Araplar, çünkü kalp böyle değişiyor. Şimdi şöyle, biraz sonra başka türlü, başka zaman başka türlü. Mesela göz değişmiyor, kulak değişmiyor ama kalp dakikada bir değişiyor. Öyle değil mi? El ayak değişmiyor. Böbrek, dalak, ciğer değişmiyor. Ama kalp her icabında bir saniyede değişiyor. 5 dakika evvel sevmediğin bir insanı 5 dakika sonra güzel bir hareketini görünce icabında seviyorsun. İcabında mesela şu anda hiçbir korku taşımıyorsan, taşımıyorken mesela biraz sonra bir olay olduğu zaman bir korku taşıyorsun. Kalp birdenbire başka bir aleme gidiveriyor. İşte bundan dolayı kalp denilmiş. Bu hadise de maklup hadis, yani kalp edilmiş. Kalp edilmiş, yani çevrilmiş. Kalp gibi, o da değişmiş yani. Bu ne demek? Yani metinde, hadisin metnindeki bir lafız veya hadisin isnadındaki bir şahıs ismi değişmiş. Yahut onun nesebi takdim tehir olmuş. Yani mesela diyelim ki Abdullah İbni Mes'ud diyeceğine Mes'ud İbni Abdullah diyor mesela. Yani babayla oğlunu yer değiştiriyor. Mesela Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah diyeceğine Ömer İbni Abdullah diyor yanlışlıkla. Böyle bir kalp, yani yer değiştirme nesepte yahut da metinde, bazen manada böyle bir yer değişikliği olmuş olabilir. Bunlara maklup hadis deniyor. Demek ki bu kalp, yani çevirme, bazen metinde bazen de isnatta olur. Yani sadece isnatta değil, metinde de manada da olabiliyor. Bununla ilgili bir hadis misal olarak buraya verilmiş. Hadis Sahih Müslim'de doğru şekliyle geçiyor. Hadiste sol elinin verdiğini sağ eli duymayacak, bilmeyecek şekilde gizli sadaka veren. Yani bu hadisin aslı yedi Allah'ın gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı o günde, yani kıyamet gününde yedi kısım insan o gölgede gölgelendirilir. Allah arşının gölgesinde gölgelendirir. Adaletli imam, ondan sonra kalbi mescide bağlı olan kimse, Allah'a ibadetle ömrünü geçiren genç, gençlik yıllarını bu şekilde kullanmış olan, ondan sonra Allah için birbirini sevenler, birbiriyle görüşenler ve birbiriyle ayrılanlar, yani Allah için görüşmüş ve ayrılmış, evine gitmiş mesela, böyle olanlar, güzel ve mesela mevki sahibi bir kadın kendisini haram teklif ettiği zaman reddeden genç ve ondan sonra işte sağ elini verdiğin sol eli bilmeyen. Aslında hadis böyle, insan çünkü sağ eliyle verir genellikle. Solaklar bile, biz bir mesela fakire bir şey vereceği zaman genellikle sağ elini kullanır. Belki yazıyı sol elle yazar, belki yemeği sol elle yiyenler de olabilir ama böyle basit şeylerde sağ el daha çok kullanılır ve Peygamberimiz de sağ eliyle bunları yapardı zaten. Solak değildi yani Allah Resulü. Dolayısıyla Peygamberimizin hem solak olmadığını biliyoruz, hem de tüm, yani %99 insanlar zaten solak değildir. Solaklar azdır. O yüzden hadiste de tabi çoğunluğa göre bir ifade tarzı. Yani sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. Yani mesela elini atacak cebine, verecek, bakmayacak bile yani manasında. Ne verdiğini kendi de bilmeyecek yani. Tabi bu yerine göre, her zaman da böyle yapılmaz da. Şimdi ravi hadisi böyle tersine söylemişti. Sol elinin verdiğini diyor, sağ eli bilmeyecek. Böyle olmaz ki yani. Bu belli ki bir hata var burada. Hadisin aslı Müslim'de mevcut ve sağ el olarak zikrediliyor. İşte buradan anlıyoruz ki bu hadis maklubtur. Yani burada da demek ki ravi hıfzında bir sorun var. Ezberleyememiş yani. İşte bundan dolayı hıfzında bir sorun olduğunu gösteriyor bu kalp olayı. Buradaki yani yer değiştirmesi, sağla solu yer değiştirmesini anlıyoruz ki bunun hıfzında bir sorun var demek ki. Ancak tabii ki bu misaldeki kalp kasten yapılmamıştır. Hata ile yapılmıştır. Ve yine de bu hadisi zayıflatan bir sebeptir. Neden? Çünkü iyi ezberleyemediğini göstermektedir. Madem ki iyi ezberleyemiyor, o halde hadis zayıf hadisler sınıfına girer. Zaten kasten bunu yapsa mevzu hadis olur. Bile bile yalan söylemiş olur. Zaten o zaman mevzu hadis, yani uydurma diyeceğiz. Bunu kasten yapmadığı için maklub hadis diyoruz yani. Şimdi bazı kimseler bu şekilde bazı hadisleri bazen isnadını, senedini yani kalbederek, bazen de metinde bazı kalpler yaparak muhaddisleri ya da ravileri, şeyhleri imtihan etmişlerdir. İmam Ahmed'in mesela, İmam Ahmed'le beraber Yahya bin Ma'in, İmam Ahmed'in yakın arkadaşı, o da muhaddistir. Çok hatıraları var onun İmam Ahmed'le birlikte. Bir gün böyle bir hadis ravisini, bir şeyhi denemek istiyor Yahya bin Ma'in. Ebu Nuaym adında birisini, hadis şeyhini denemek istiyor. İmam Ahmed diyor ki böyle yapma. Diyor ben yapacağım, bir deneyeceğim bakayım diyor. Bakayım farkında varacak mı, varmayacak mı? Ondan öğrenmiş olduğu 30 hadisi yazıyor. 10 hadiste bir tane onun olmayan bir hadis ekliyor içine. 10 hadisi okuyor karşısında, gidiyorlar yanına. 3 kişi gitmişler. Birisi, o da başka birisi, yaşlı birisi. Gitmişler. 10 hadisi okumuş. O Ebu Nuaym dinlemiş, seslenmemiş. Tamam demiş. 11. hadis onun hadisi değil. Normalde Ebu Nuaym'ın rivayeti değil. O da söylüyor. O benim değil diyor hemen. Yani zaten onunla niyeti onu denemek. Ondan sonra diğer 10 hadisi okuyor. Tamam diyor. Gene 11. hadiste yine ona ait olmayan bir hadis söylüyor. O benim değil diyor. Devam ediyor. Diğer 10 hadisi daha okuyor. Tamam diyor. 11. olarak yine onun olmayan bir hadis söylüyor. Diyor ki sen beni deniyorsun. Sen de utanmıyor mu diyor beni böyle denemeye. Bunu diyor İmam Ahmed yapmaz. Şu ihtiyar da yapmaz. Bu senin işindir diyor. Tekme tokat bunu şeyden kovuyordu yani. İş yeri bir yerde oturuyorlarmış, oradan kovuyor, çekip gidiyor kendisi de. Sinirleniyor. İmam Ahmed diyor ki ben sana demedim mi böyle yapma. Bak kızar. Anlar ve kızar. O sika bir insandır ya. Onu böyle denemene gerek yok. Diyor olsun diyor. Değer diyor. Bu dayağı diyor değer diyor yani. Ben diyor emin oldu kalbim yani. Mesela aynı olay Buhari, İmam Buhari Bağdat'a gittiği zaman oradaki böyle hadis talebeleri falan, hocalar, tabi Buhari'nin tabi şanını bilmeyen yok. Toplanmışlar, demişler Buhari gelmiş ki onu bir deneyelim hele. Bu deneme işi bazı medreselerde de vardır ama yakışmıyor yani. Mesela Doğu medreselerinde maalesef böyle bir ahlak. Yani şimdi talebe talebeyle bunu yapabilir de hoca denenmez yani. Ayıp yani. Bediüzzaman rahmetli, o da çok karşıydı bu işlere. Böyle kendisini deneyenler olurmuş. Onlara cevap verirmiş. Şimdi sen bize soru sor dedikleri zaman ben sormam dermiş. Siz beni deniyorsunuz. Ben sizi denemeye gerek görmüyorum. Hocasınız zaten siz. deyip onlara böyle bir terbiye öğretirmiş yani. Oldu bitti. Bediüzzaman da buna karşı. Bu tür şeyler var. Böyle biraz medrese okumuş. Böyle birkaç tane işte Arapça şiir yahut da atasözü falan böyle bir şey ezberlemiş. Onun üzerinde çalışmış, öğrenmiş her türlü irabını falan, her türlü şeyini öğrenmiş. Sana da bir başkası bir gün senin bilmediğin bir şiirden bir yer sorar. O da mosmor olur kalırsın. Arap şiirini çözmek öyle kolay mı yani? Yani Arap şiirinde, cahiliye şiirinde öyle yerler var ki Arap alimleri çözemiyor. Ancak şairler çözebiliyor. Öyle bir yeri de sana mesela diyelim birisi öğrendi zor bir mısrayı mesela veya zor bir yani irabı zor olan bir yeri mesela öğrendi, ezberledi, geldi sana sordu. Sen de bilemedin. Şimdi bu senin bir şey bilmediğini mi gösteriyor? Böyle şey mi olur? Yani herkesin bilmediği şey çoktur yani. Allah'tır her şeyi bilen. Bu cahilliğin lüzumu yok yani. Sanki yani onun hocası, ya hocası bırak talebesini imtihan eder, sen hocası mısın onu imtihan ediyorsun yani? Sana mı düşmüş? Yani talebe talebeyle hani böyle medresede şakalaşabilir falan, tamam, ama hoca imtihan edilir mi yani? Diyelim ki bilemedi, yani onu şimdi rezil etmek mi istiyorsun sen? O da sana bir şey sorar, sen de onu bilemezsin yani, ne olacak yani? Bir gün Allah selamet versin, bilmiyorum öldü mü ölmedi mi, Elazığ'da bir yaşlı bir hoca, bundan 10 sene kadar evvel dediler hocam gidelim bir ziyaret edelim, yaşlı bir hocadır filan. Olur dedim, kalktık gittik. Yani işte beni tanıştırdılar. Ondan sonra bir iki ayet Arapçasını okudu. Ondan sonra işte biraz açıklama yaptı filan. Ondan sonra bir tane daha okudu. Bunu siz buyurun açıklayın dedi bana. Deniyor yani. Şöyle baktım. 80 yaşına gelmiş. O, ama olgunlaşmamış yani. Ya sen benim hocam mısın, sen beni deniyorsun yani. Ben sana o ayeti saatlerce anlatayım istiyorsan ama ayıp diye bir şey var yani. Hiç cevap vermedim. Siz buyurun devam edin dedim. Sen benim hocam mısın, beni imtihan ediyorsun yani. Ben senin evine misafir olarak gelmişim. Hürmet etmişim, yaşına hürmeten kalkmışım gelmişim. Ya sen ben ne imtihan ediyorsun? Ne hakkım var ben imtihan etmeye? Sen o ayeti 5 dakika anlatırsın, ben o ayeti sana 5 saat anlatayım istiyorsan ama ayıp diye bir şey var. Cevap vermedim yani. Kaldı ki anlattığı ayetler de benim 1000 defa anlattığım ayetler yani. Yine de cevap vermedim yani. Sinirlendim yani. Yani bu hareket hoş değil yani. 80 yaşına gelmişsin, artık sana düşmez onu, bunu imtihan etmek sana mı düştü yani? Neyse, böyle Buhari'yi görünce hemen imtihan yapmaya kalkışmışlar. Demişler Buhari nereden bir daha Buhari'yi göreceğiz? Hadi bir imtihan edelim Buhari'yi. Hepsi Bağdat alimleri toplanmışlar. Senetlerini, hadisin senetlerini ve metni yer değiştirerek karman çorman etmişler. Bu hepsi sırayla 10'ar tane böyle ezberlemiş. Filan filandan, filan filandan, filan filandan, filan filandan şöyle dedi. Böyle mi hocam diyorlar İmam Buhari'ye? Bilmiyorum diyor. Öbürünü söylüyor, öbürünü söylüyor. 10 tane, her birisi 10'ar tane böyle. Filan filandan, filan filandan, filan filandan, şeyhim böyle mi? Bilmiyorum diyor. Böyle hepsi söylüyor, hepsine bilmiyorum diyor. 100 hadis hazırlamışlar. Senedini ve metnini kalbetmişler. 100 hadis, 100'lerinde bilmiyorum demiş. Bazıları hissetmiş. Birbirlerine dokunmuşlar. Vallahi herhalde anladı demişler. Yani denediğimizi anladı. Sonra İmam Buhari demiş ki, dönmüş o birinci adama. Demiş o senin dediğin birinci hadis demiş. Öyle değil şöyle demiş. Hepsini şeyi söylüyor. Hem silsileyi, isnadı hem de metni. O hadis diyor böyle filan filandan filan filandan filan filandan, sen dediğin gibi değil diyor, doğrusu budur diyor. Öyle değil mi? Evet şeyhim öyle. Ondan sonra ikinci hadis diyor öyle değil şöyle diyor. Üçüncü hadis diyor öyle değil böyle. Yüz hadisi tıkır tıkır tıkır tıkır böyle. Onların dediği hadisleri de ezberde tutmuş yani. Hayran kalmışlar yani. Demişler bu ne zeka ya, subhanallah. Yani hadisin isnadını biliyor biliyor da yani aynı anda 100 hadisi nasıl aklında tuttu yani. Şok olmuşlar. Hepsine ağzının payını vermiş yani İmam Bukhari. Evet. Şimdi maklub hadis zayıf hadislerden olmasının sebebi nedir? Burada ravinin zaptında bir sorun var. Yani sağ elle sol elle karıştırıyor mesela diyelim. Bunun gibi bir sorun var. Veya mesela raviyi karıştırıyor. Yani filan filandan diyeceğine mesela onun yerine tersini söylüyor. Bunun gibi bir şekilde bir hıfzında sorun olduğunu gösteren bir durum var. Dolayısıyla bundan dolayı zayıf hadis sınıfına giriyor. Maklum hadis başka bir sahih hadisle oradaki kalp anlaşılır. Yani neresinde bir değişiklik yapmış? İsnatta mı bir kalp yapmış, metinde mi bir kalp yapmış, başka daha sahih bir rivayetle anlaşılıyor ve o zaman anlaşılıyor ki bu ravide problem var. O zaman o ravide cerh edilmiş oluyor, yani hıfzında problem var. Cerhe uğruyor yani bundan dolayı. Şaz hadis de yine daha evvel de birçok defalar temas etmiştik şaz hadise. Bu şaz hadisin özelliği nedir? Birisi tek kalmış olması. Yani ravi o hadisi rivayette tek kalmış. Birisi de muhalefet ediyor. İki özelliği var yani. Yani hadisi rivayette yalnız kalmış. O şekilde rivayetiyle yalnız kalmış. Başka ravi o şekilde rivayet etmiyor. Bir de kendinden daha sika olan birine muhalefet ediyor. Kendisi sika bir ravi. Kendisi sika. Ama kendinden daha sika, daha meşhur, bilinen bir ravinin hadisine muhalif olarak. Eğer böyle bir rivayette bulunuyorsa bu hadis şaz hadis olmuş olacak. Bu durumda diğeri ne olmuş olacak? Şimdi bu muhalefet eden sika, muhalefet edilen daha sika. Evsak yani. Daha sika olanın hadisine mahfuz diyoruz. Daha sika olanınkine şaz diyoruz yani. Yani şaz hadisin özelliği sika ravi olmasıdır. Ravi sikadır. Ravileri yani sikadır. Ama daha sika olanınkine muhaliftir. Manası daha sika olanınkine muhaliftir. Daha sika olana muhalefet ettiği için eğer olmasaydı hadis sahih olabilirdi. Yani şaz hadisin böyle bir özelliği var. Şaz eğer başka rivayet olmasaydı ondan daha sika ravilerin rivayetleri olmasaydı sahih diyecektik belki de. Yani şaz hadisin başka bir zayıflığı olmayabilir demek istiyorum. Bir tek burada yani zayıf noktası. Normalde sahih hadis olacakken bir bakıyoruz ki mana olarak daha kuvvetli bir ravinin söylediği hadise uygun değil, manası uymuyor. Bu neyi gösteriyordu? Hani hatırlarsanız daha evvel anlattım. Metni tenkit ettiklerini, alimlerin metne baktığını ispat eden bir delildir bu. Eğer hadisçilerimiz yalnızca isnada bakıyor olsaydılar, metne bakmıyor olsaydılar, o zaman şaz hadis niye demişler? O zaman neden bu şazı sika olduğu halde, yani bir tek raviye bakmıyor, ravi sika ama sahih demiyor. Demek ki her sika ravinin söylediği hadis sahih olmuyor yani. Şaz da olmayacak. Hatırlıyor musun sahih hadisin tarifini? Şaz da olmayacak, muallel de olmayacak, illetli de, gizli bir illet de olmayacak. Sika raviler tarafından nakledilecek. İnkıta olmayacak vesaire vesaire. Bir yani böyle şartları var. İşte bunlardan biri de şaz olmamasıydı. Demek ki şazlık, bu şazlık nerede? İsnatta mı? Metinde. Manada yani. Demek ki manaya bakıyor muhaddisler. Her kim ki muhaddisler manaya bakmadan sadece ravilere bakarak hüküm vermişlerdir diyorsa Allah'tan korksun, bunun hesabını Allah'a verir. İftiradır bu. Bu Kodziher gibi müsteşriklerin iftirasıdır ve bundan bizim buradaki bazı, kimi gafil, kimi cahil, kimi samimi, kimi değil, bazı Müslümanlarımızın bundan etkilenmesi hadisesidir. Yani sen metne bakmayı aklediyorsun da Allah'tan kork. Buhari metne bakmayı akletmedi mi? Bir senin mi aklın var yani? Yani bu kadar muhaddisler hiç metne bakmıyor. Hadis ne demiş hiç umurunda bile değil. Bir tek raviye mi bakıyor? Bir tek dünyanın en akıllısı sen misin yani? Şimdi bu meselenin önemi şuradan. Bugün hadis inkarcıları, ehl-i sünnet düşmanları, hadis inkarcıları, bunlar daha ziyade hadis inkar ederken şaz demiş oluyorlar aslında. Anlıyor musunuz? Ben o yüzden üzerinde duruyorum bu meselenin. Bu üçüncü oldu herhalde. Bu mesele, yani metni tenkit ettiklerini alimlerimizin, hadis alimlerimizin metne de baktıklarının üzerinde duruyorum, sebebi bu. Çünkü bunlar demiş oluyor ki hadis sahih değil derken, muhaddis olmamalarına rağmen hadis sahih değil derken, bunlar diyor ki yani bu hadis işte metne bakmamışlar, o yüzden sahih demişler. Metne baksaydılar sahih demezlerdi buna. Yani ya Kur'an'a ters görüyor kendi aklı sıra, ya Kur'an'a aykırı buluyor, ya sahih meşhur sünnetlere aykırı buluyor, ya akla mantığa aykırı buluyor, ya tarihe aykırı buluyor, ya bilime aykırı buluyor. Kendi aklı sıra. Ondan dolayı diyor ki işte bu bunlara aykırı olduğuna göre sahih hadis olamaz. Ama buna sahih demişler. Çünkü yalnızca raviye bakmışlar, metne bakmamışlar. Yani bir tek senin aklın var, bir tek sen Kur'an'a bakıyorsun. Kimse bakmamış, öyle mi? 1400 yıldan beri bu kadar muhaddis, müştehit, müfessir, bu kadar alim, demek senin kadar düşünmediler. Sen şöyle düşünsen daha akıllıca olmaz mı? Madem çok akıllısın, şöyle düşünmen gerekmez mi? Her akıllı insan der ki, bu kadar alim geldi geçti tarihte. Nice büyük dev gibi adamlar geldi geçti. Ömrü ilimle geçen süper zeka insanlar geldi geçti. Dünyada bütün Müslümanların otorite olarak gördüğü Buhariler, Müslümler, Ebu Davudlar geldi geçti. Yani bunlar demek ki benim görmediğim bir yeri görüyor. Demek ki bunlar Kur'an'a aykırı olmadığını anlıyor. Sahih sünnetlere aykırı olmadığını anlıyor. Demek ki akla mantığa uygundur. Demek ki bunlar anlıyor. Demek ki ben anlayamıyorum. Herhalde hepsinin en süperi ben değilim ya. Akıllı adam böyle düşünür. Akıllı aklın varsa dersin ki herhalde benim göremediğim bir şeyi görmüşler. Yoksa bunların aklı yok mu yani? Dünya çapında otorite bunlar. Sen aklı çok fazla önemsiyorsun değil mi? Ben de diyorum ki akıllıysan gerçekten böyle düşünmelisin. Akıllı bir adam, şimdi mesela diyelim ki bizim gibi bir adam, mesela bak bu kadar fizik matematik de okumuşuz. Buna rağmen mesela şimdi bizim gibi bir adamın ne demesi gerekir? Ya şimdi ben Newton gibi fizik bilir miyim? Mutlaka Newton böyle demişse yani bir şey bir şeye dayanıyordur. Akıllı insan böyle konuşur. Çünkü sen Newton musun, Einstein mısın sen yani? Haddini bil yani. Ha sen Newton seviyesine gelirsin, geçersin veya Newton gibiler, bu asrın Newtonları öyle değil, yanlış o formül, yanlış o formül, öyle değil, böyle olmalıydı, o teori öyle değil, şöyle olmalı diyorsa, hani onlara dayanırsın, dersin ki Newton'un teorisi veya Einstein'ınki çürüdü. Mesela atom parçalanmaz dedi ama atom parçalandı. Mesela yine onun gibilere dayanırsın da bunu söylersin. Hani kendine o kadar güvenmemelisin. Yani akıllı insan, şimdi mesela diyelim dünya çapında mesela bir bilgisayar uzmanı, mesela bütün dünyanın mesela otorite kabul ettiği bir adama, mesela buradaki normal bir bilgisayarcı kafa tutmaya kalkarsa, şimdi adama gülerler, başka bir şey olmaz yani. Kendine güldürürsün yani. Onun otoritesini sarsamazsın yani. Senin gücün yetmez onun otoritesini sarsmaya. Bilgisayar programcılar vardı ya, neydi o dünya çapında? Bill Gates miydi? Bill Gates, onun Windows muydu onun şeyi? Mikro, neyse. Şimdi bu orada çalışan, o firmada çalışan bir sürü dünya çapında süper zeka insanlar orada çalıştırılıyordur mutlaka. O programların yazımı çok zor programlar yazıyorlar. Bütün devletlere gizli programlar yazıyor. İstihbarat örgütlerine özel programlar yazıyorlar. Yani şimdi orada çok süper insanlar çalıştırılıyordur. Şimdi buradaki normal bir insan kalkıp da mesela yani onun dediği yanlış falan dediği zaman insan yani kendine güldürür, başka bir şey olmaz yani. Yani adam diyor ki yani hadisçiler metin tenkidi yapmamışlardır. Ya de ki ben bunun metnini Kur'an'a, sünnete, akla uygun olduğunu anlayamıyorum. Acaba muhaddisler bunu nasıl anlamışlar ki buna sahih hadis demişler? Çünkü zaten Kur'an'a aykırı olan zaten sahih olmaz. Yani demek ki aykırı görmüyorlar. O halde bunun açıklaması ne acaba? Tevili nasıl bunun? Ha insan bunu böyle, akıllı adam böyle bakar meseleye. Bu kadar adam hepsi mi yanlış anladı yani? İşte bu şaz hadisten bunu anlıyoruz. Evet. Şimdi 2-3 kelimeyle de şu münker hadisi de bitirelim. Şimdi şazla bağlantılı çünkü o. O yüzden onu da anlatmam lazım kısaca. Münker hadiste de özellik şu. Şaz hadiste ravi nasıldı? Sika. Muhalefet ettiği hadisin ravileri nasıldı? Daha sika. Bu münker hadiste de ravi zayıf. Farkı bu. Ravi zayıf, kendisi zayıf ama sika raviye muhalefet ediyor. Kendisi sika olsa, daha sikaya muhalefet etse şaz. Ama kendisi zayıfsa, sikaya muhalefet ediyorsa, bunun rivayet ettiği hadis münker hadis olmuş oluyor. Mesela İbn Hacer der ki sahih ve hasen hadis ravisinin yaptığı ilave yani ziyade makbuldür. Hatırladınız mı? Bunu daha evvel konuşmuştuk. Sahih hadis ravisinin, hasen hadis ravisinin yaptığı ziyade, yani nasıl ziyade? Muhalefet yok. Muhalefet yok. Sika ravi sahih hadis ravisi yani kendisi. Fakat kendinden daha kuvvetli bir ravinin hadisine muhalefet etmiyor ama bir ilavede bulunuyor. Muhalefet ederse şaz oluyor, etmeyince makbul oluyor yani. Yani makbul oluyor derken bu ilavesi makbul sayılıyor yani. Yani sahih hadis ravisi ve hasen hadis ravisi kendinden daha sika olan bir ravinin hadisine muhalefet edemez ama etse şaz olur, edemez ama ilavede bulunabilir. O hadiste olmayan bir cümle mesela bir şey ekler ve zıtlık yoktur ama bir fazlalık vardır. Bu kabul edilir çünkü kendisi sika bir ravidir ve hasen hadis veya sahih hadis ravisidir. Ondan dolayı evet.
Ya bu fazlalık akaid olursa, itikad olursa gene kabul edilir mi?
Tabii kabul edilir. Çünkü sika ravidir. Yani önemli olan zaten yani itikadi bir meselede hadisin o hadiste iman etmenin vacip olması mütevatir olmasıyla olur. Mütevatirse yani onunla iman vacip olur. Eğer sahih hadis ise onunla iman caiz olur. Tabii amelle ilgili ise amel vacip olur. Sahih hadisle amel vaciptir. Şayet itikadi bir meselede ise yaptığı ilave yani mesela diyelim kıyametle ilgili, kıyamet alametleriyle ilgili mesela diyelim kendinden daha sika bir ravi ya da kendi kadar sika bir ravinin rivayetinde mesela kıyamet alameti 8 tane sayılırken mesela bunun rivayetinde 10 tane sayılıyor. Şimdi bu sonuçta itikadi bir meseledir aslında. Gaybla ilgili çünkü. Çünkü gayba iman imandır. Gaybı tasdik imandır. Görünleni tasdik iman değildir. O görünen şeydir. Bu da gaybla ilgili olduğuna göre o halde bu itikadi bir meseledir. İtikadi bir meselede sika ravinin ilavesi kabul olur. Çünkü belki diğer 8 tane biliyor. 8'ini hatırlamış. Daha sika belki kendisi ama belki 10 tanesini hatırlayamamış yani. 8'ini hatırlamış. 8'ini söylemiş. Bu da sika bir ravi sonuçta. Bu da 10 tanesini hepsini hatırlamış. Hepsi aklında kalmış yani. Onu iyi ezberlemiş yani. Belki öbürü kadar sika değil ama bu hadisi iyi ezberlemiş olabilir yani. O yüzden itikadi bir meseleyle ilgili de olsa yine kabul edilir. İlla da yani aynı miktarca olması gerekmez. Evet, işte böyle şaz hadisin zıddı yani mukabili daha doğrusu zıddı demeyelim de mukabilinde olan yani şaza niye şaz diyorduk? Daha kuvvetliye muhalefet ettiği için o daha kuvvetlinin adı mahfuz oluyor. Mahfuz, hıfz edilmiş yani iyi hıfz edilmiş, korunmuş demek. Buna da şaz deniyor. Ona muhalif olduğu için. Buna şaz deniyor. Bunun gibi münker hadiste zayıfın sikaya muhalefeti vardı hatırlarsanız. Demin söyledik değil mi? Zayıf ravinin sika raviye muhalefeti vardı. Gene muhalefet var yani. Şazda da var, münkerde de var. Yalnız münkerde zayıf sikaya muhalefet ediyor. Sika daha sikaya değil. Zayıf sikaya muhalefet ediyor. Manada yani. Bu durumda öbürüne maruf deniyor, buna münker deniyor. Yani mahfuzun mukabili şaz iken marufun mukabili münker olmuş olmaktadır. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Mesela hadis yani münker hadis her zaman zayıf mıdır? Evet. Olmayabilir. Mesela bazen bir hadis hakkında zayıf olmadığı halde münker ifadesini kullandıkları olur. Burada mesela diyelim ki bir muhaddis diyor ki "Haza enkeru ma ravahu filan." Yani bu diyor filanın rivayet ettiği en münker hadistir. Filanın rivayet mesela de Ahmet diye birisi mesela. Ahmet'in rivayetleri içerisinde en münkeri budur. Demek bu hadis zayıf hadistir demek değil. Demek ki onun diğer rivayetleri daha sağlam. Bu onlara göre en kötüsü. Ama belki de çok zayıf bir ravide ise belki de hasen hadistir yani. Mesela diyelim ki bu Ahmet'in hadisleri misalen belki çoğu sahihtir. Sahili zatihi, sahili gayrihi veya mütevatirin içinde belki kendisi de var. Velhasıl böyle sahih hadisler rivayet ediyor. Ama mesela bir hadisi var ki 100 hadisi varsa mesela o ravinin 100 hadisi içerisinde en zayıfı o. Ama o da yine mesela belki de hasen hadis yani. Buna şunu anlatmak istiyoruz. Tabi bu nadir bir durumdur. Eğer bir muhaddis böyle bir ifade kullanırsa manası bu. Yani filanın rivayet ettiği hadislerin içinde en münker budur dediği zaman bu kötü hadis demek olmuyor, olmayabiliyor. Genellikle böyle denilmez de demişse manası bu değil yani. İlla da zayıf hadis, münker hadis demek değil. Yani münker olmadığı halde bizim bu anlattığımız manada münker. Yani zayıfın sıkaya muhalefeti. Öyle bir şey olmadığı halde onun yani kelime manasıyla kullanıyor demek istiyorum. Münker kelimesini kelime manasıyla yani buradaki ıslahı manasıyla değil. Islahtaki manası bu. Zayıfın sikaya muhalefet ettiği hadis yani mana olarak. Ama bazen kelime manasıyla yani bunun rivayetlerinin en kötüsü budur manasında. Yani diğerler daha iyi. Onu övmek için aslında bu söylenmiş oluyor yani. Burada takdir var aslında yani. Tenkit yok. Asıl olan takdir yani. Evet. İşte bu şekilde denmişse mesela diyorlar ki Yezid bin Abdullah'ın en rivayetlerin en münkeri şu hadistir. Allah-u Teala bir ümmetin iyiliğini dilerse kendilerinden önce peygamberlerini vefat ettirir. Böyle bir hadis söylemiş mesela bu şahıs. Alimler diyor ki bunun rivayetler içerisinde en münkeri budur. Ama bu hadis münker demek değildir. Metruk hadise gelince bu da yalancı bir ravinin söylediği hadislerdir. Bunların tabi kıymet harbiyesi yoktur. Burada mevzudan farkı bu yalanla itham ediliyor. Ama her zaman yalan söylediği ispat olunmuş değil. Yani mevzu hadis uyduran kadar kezzap değil bu yani. Ama yalanla itham da edildiği de olmuş. Mevzu daha berbat. Yani bu ondan daha bir derece daha iyi ama bununla da tabi amel edilmez. Yani metruk hadisle amel edilmez. Yalan söylemek itham ediliyor yahut da fıskı belli. Mesela namaz kılmıyor. Mesela bazen içki içtiği de olmuş icabında biliniyor filan. Bu gibi adamların veya mesela çok gafil. Çok gafil. Yani çok saf ve bazen karıştırıyor filan. Hıfzı çok kötü. Çok vehimli. Kendi kendine böyle vehimler var filan. Bu şekilde olan kimselerin hadisleri bunlar da terk edilen demek zaten metruk demek. Metruk terk kelimesinden gelir. İsim mef'uldür. Ve terk olunan demektir. Dolayısıyla zaten bunların terk edileceği isminden de anlaşılıyor.